Ayrım 29, Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault, sayfa 344. Bunun dışında yalnızlık ıslahatın olumlu bir aleti olmalıdır. Yol açacağı düşünme ve ortaya çıkması kaçınılmaz olan pişmanlıkla yalnızlığın içine atılan mahkum düşünmektedir. Suçunun karşısında tek başına kalınca ondan nefret etmeyi öğrenmekte ve ruhu eğer kötülük tarafından henüz köreltilmediyse pişmanlıklar işte onu yalnızlık içindeyken istila edecektir. Beaumont ve Tocqueville, İbit, sayfa 109. Aynı zamanda yalnızlığın cezanın bir cins kendi kendinin düzenlemesini sağlaması ve cezanın kendiliğinden bireyselleşmesine izin vermesinden de ötürü mahkum ne kadar düşünme yeteneğine sahipse işlediği suçtan o kadar sorumlu hale gelecektir. Ama aynı zamanda pişmanlığı da o kadar canlı ve yalnızlığı o kadar acı verici olacaktır. Buna karşılık tamamen pişmanlık getirdiğinde ve cezasına hiçbir şeyi gizlemeden razı olduğunda yalnızlık ona ağır gelmeyecektir. Böylece bu hayranlık verici disipline göre her akıl ve her ahlak insani hata ve yalnızlığın kesinliğini ve değişmez eşitliğini bozamayacakları bir baskı altında tutmanın ilkesini ve ölçüsünü kendilerinde taşımaktadır. Bu gerçekte kutsal ve ilahi bir adaletin mührü gibi değil midir? S. Ailes, Du System Penitentiaire, 1837, sayfa 132-133. Son olarak ve herhalde özellikle mahkumların soyutlanmaları başka hiçbir etkinliği dengeleyemeyeceği bir iktidarın onların üzerinde en büyük yoğunlukla uygulanabilmesini güvenceye almaktadır. Yalnızlık mutlak tabiyetin ilk koşuludur. Charles Lucas, müdürün, öğretmenin, hapishane papazının ve hayır sahibi kişilerin tek başına kalmış tutuklular üzerindeki rollerini anarken, sessizliğin müthiş disiplininin tam ortasında işe müdahale ederek insan varlığının kalbine, ruhuna hitap eden beşeri sözün gücü bir düşünülsün demekteydi. C.H. Lucas, Op, Cilt, sayfa 167. Soyutlama, tutuklu ile onun üzerinde icra edilen iktidarın baş başa kalmalarını sağlamaktadır. İşte biri Auburn, diğeri de Philadelphia'daki olan iki Amerikan hapsetme sistemi üzerindeki tartışma bu noktada yer almaktadır. Fiili durumda çok geniş bir yüzey işgal eden bu tartışma, Fransa'da 1830'larda başlayan tartışma 1850'de tamamlanmıştı. Auburn'un yandaşı olan Charles Lucas, merkezi hapishaneler, ortaklaşa çalışma ve tam sessizlik rejimi konusunda 1839 kararını ilham etmişti. Bunu izleyen isyan dalgası ve belki de ülkede 1842-1843'teki genel çalkantı, Demet Blue, Tocqueville tarafından övülen Pensilvanya mutlak soyutlama sisteminin 1844'te tercih edilmesine neden olmuştur. Fakat 1847'deki 2. Cezaevleri Kongresi bu yönteme karşı tercih belirlemiştir. Herkes tarafından zaten kabul edilmiş olan bir soyutlamanın devreye sokulmasından başka bir şeye yönelik değildir. Auburn modeli, mahkumların geceleri kişisel hücreleri konulmalarının, ortaklaşa olarak çalışmalarını ve yemek yemelerini hükme bağlamaktadır. Ama tutuklular mutlak sessizlik kuralı altında gardiyanlarla ancak onların izniyle ve alçak sesle konuşabilir. Manastır modeline açık bir atıf. Aynı zamanda atölye disiplinine de atıf. Hapishane, bireylerin ahlaki varlıkları içinde soyutlanmış oldukları ama bir araya gelmelerinin yanlamasına bağlantılı olmayan katı bir hiyerarşik çerçeve içinde gerçekleştirildiği ve iletişimin ancak dikine yönde yapılabildiği mükemmel bir toplumun bir mekanizması olmalıdır. Yandaşlarına göre Auburn sisteminin avantajları bu toplumun bir provasıdır. Zorlama burada maddi araçlarla ama esas olarak saygı duyulmasının öğrenilmesi gereken ve bir gözetim altında tutmayla ve cezalarla güvenceye alınan bir kural tarafından sağlanmaktadır. Mahkumları tıpkı vahşi hayvanın kafesinde olduğu gibi kilit altında tutmak yerine onları diğerleriyle birleştirerek onları hep birlikte yararlı alıştırmaları ortak etmek, onları hep birlikte iyi adetleri alıştırmak ve bu işleri ahlaksızlığın sirayet etmesini faal bir gözetim sayesinde önleyerek ve sessizlik kuralı sayesinde herkesin kendi içine yönelmesini sürdürerek yapmak gerekmektedir. Bu kural tutukluyu, yasayı ihlal edilmesinin haklı ve meşru bir kötülüğe yol açtığı kutsal bir hüküm olarak kabul etmeye alıştırmaktadır. K. Mittermeier, In Review Franchise et Etrangere de Legislation, 1836. Böylece bu soyutlama, iletişim olmadan bir araya toplama ve kesintisiz bir denetimle güvence altına alınan yasa oyunu, suçluyu toplumsal birey olarak yeniden nitelendirmelidir. Onu yararlı ve boyun eğik bir faaliyet, A. E. Gasparin, Rapport au Ministre de l'Intérieur sur la Réforme des Prisons için terbiye etmekte, ondaki toplumsallık alışkanlıklarını yeniden ortaya çıkartmaktadır. Beaumont ve Tocqueville, sayfa 112. Mutlak soyutlama sisteminde Philadelphia'da olduğu gibi suçlunun yeniden nitelenmesi ortak bir yasanın uygulanmasından değil de bireyin kendi vicdanıyla olan ilişkisinden ve onu içeriden aydınlatabilecek şeyden beklenmektedir. Fox, her insan tanrısal nurla aydınlanmıştır ve ben onun her insanda parıldadığını gördüm demekteydi. Pensilvanya, Pittsburgh, sonra da Cherry Hill hapishaneleri 1820'den itibaren Quaker'ların ve Walnut Street'in izinde örgütlenmişlerdir. Hücresinde tek başına olan tutuklu kendi kendine bırakılmıştır. Tutkularının ve onu çevreleyen dünyanın sessizliği içinde vicdanına doğru inmekte, onu sorgulamakta ve insanın kalbinden hiçbir zaman tamamen yok olmayan ahlaki duygunun kendinde uyandığını hissetmektedir. Journal de Economistes 2, 1842. Demek tutuklu üzerinde etki edecek olan yasaya karşı dış bir saygı veya yalnızca cezalandırmaktan duyulacak kaygı olmayıp, bizzat vicdanın etkisi olacaktır. Yüzeysel bir terbiye etmeden daha çok derin bir boyun eğme, tutum değil de ahlak değişikliği. Pensilvanya hapishanesindeki yegane ıslah işlemleri vicdan ve bunun çarptığı dilsiz mimaridir. Cherry Hill'de duvarlar suçun cezasıdır. Hücre tutukluyu kendi mevcudiyetinin karşısına koyar, onu vicdanını duymaya zorlar. Bu nedenden ötürü çalışma burada bir zorunluluktan çok bir teselli olmaktadır. Gözetmenlerin zaten nesneleri maddiliği yüzünden sağlanmış olan bir zorlamaya başvurmalarına gerek yoktur ve buna bağlı olarak otoriteleri kabul edilmektedir. Her ziyarette bu dürüst ağızdan birkaç iyi söz dökülerek tutuklunun kalbine şükranla birlikte umut ve teselli taşımaktadır. Gardiyanı sevmektedir, onu sevmektedir çünkü bu kişi tatlı ve mükemmeldir. Duvarlar dehşet vericidir ve insan iyidir. Aber Blue, Project de Prisons Cellularis 1843. Bu geçici tabut gibi olan kapalı hücrenin içinde hortlama efsaneleri kolaylıkla bedene bürünmektedir. Geceden ve sessizlikten sonra beden yeniden hayat bulmaktadır. Auburn bu esas zorluklardan geçmiş toplumun ta kendisidir. Cherry Hill ise hayatın sona ermesi ve yeniden başlamasıdır. Katoliklik bu söylemlerin içindeki Quaker tekniğini hemen kendi hesabına geçirmiştir. Hücrenizde yalnızca korkunç bir tabut görüyorum. Bu tabutun içinde kurtların yerine pişmanlıklar ve umutsuzluk sizi kemirmek ve hayatınızı öne alınmış bir cehenneme çevirmek için ilerliyorlar. Fakat dinsiz bir mahkum için bir mezardan itici bir tabutun ibaret olan şey, samimi bir Hristiyan için bizatihi çok mutlu ölümsüzlüğün beşiği haline gelmektedir. Başrahip Pettigny, Allocution Adresi aus Prisoners, Allocations de la Lincoln des Batiments Cellularis de la Prison de Versailles. Kardeşe, bundan birkaç yıl sonra Monte Cristo'da çok net bir şekilde İsa incelemelerine ilişkin bir hapsedilmeden sonra yeniden bedene bürünme versiyonu vardır. Ama o sıralarda hapishanede yasalar karşısında yumuşak başlı olmayı öğrenmek değil de gizli bir bilgiyle yargıçların adaletsizliğinin ötesinde adalet sağlama gücünü elde edebilmek söz konusudur. Bu iki model arasında zıtlığın üzerine koskoca bir farklı çatışmalar dizisi oturmuştur. Dinsel, dine döndürme, ıslah etmenin esas parçası mı olmalıdır? Tıbbi, tam soyutlama delirtir mi? Ekonomik, en düşük maliyet nerededir? Mimari ve yönetsel, en iyi gözetimi hangi biçim garanti eder? Hiç kuşkusuz polemiğin uzunluğu bu duruma bağlı olmuştur. Fakat tartışmaların göbeğinde ve onları mümkün kılmak üzere hapishanenin etkisinin şu birinci amacı yer almıştır. İktidar tarafından denetlenmeyen veya hiyerarşiye uygun olarak düzenlenmeyen her türlü ilişkinin kopartılması yoluyla baskı altına alan bireyselleştirme. 2. Yemek aralığıyla kesintiye uğrayan çalışma mahkuma gece duasına kadar arkadaşlık eder. Bu duadan sonra yeni bir uyku ona dengesiz bir hayal gücünün hayaletlerinin artık hiç bozamadıkları hoş bir dinlenme sağlar. Haftanın 6 günü böyle geçer. Bunların arkasından tamamen ibadete, eğitime ve ruhu kurtaran derin düşüncelere ayrılmış olan bir gün gelir. Haftalar, aylar ve yıllar birbirlerini böylece izler. Böylece hapse girdiğinde dengesiz biri olan veya düzensizliği marifet sayan, varlığını günahlarının çeşitliliğiyle tahrip etmenin peşinde bir kişi olan mahpus, önce tamamen dışsal olan, Ama kısa bir süre sonra ikinci doğası haline gelen bir alışkanlığın sayesinde çalışmayla ve onun zevkleriyle öylesine içli dışlı hale gelmektedir ki, birazcık eğitimin de eklenmesiyle pişmanlığa açılan ruhunu özgür kaldığında karşısına çıkacak olan eylemlere karşı daha güvenli bir şekilde çıkartmak mümkün hale gelmektedir. N.H. Julius, Les Chants sur les Prisons, Fransızcadan çeviri, 1831, 1, sayfa 417-418. Çalışma soyutlama ile birlikte hapishanede meydana getirilen dönüşümün bir ajanı olarak tanımlanmıştır ve daha 1808 yasasında bu tanım yer almaktadır. Yasanın verdiği ceza suçun telafi edilmesini amaçlıyorsa da aynı zamanda suçlunun ıslah edilmesini de istemektedir. Ve bu çifte amaç kötülük yapan kişi onu hapse atan uğursuz alaklığın onu burada da gelip bulmasından ve onu felaketin son noktasına kadar kavramasından kurtulduğunda gerçekleştirmiş olacaktır. G.A. Rail Motifs du Code d'Instruction Criminal. Bundan önce İçişleri Bakanlığı'nın birçok talimatı mahkumların çalıştırması zorunluluğunu hatırlatmıştı. Yıl 6, 5, Fructidor. Yıl 8, 3, Mesidor. Yıl 9, 8, Plovois ve 28, Ventus. Yıl 10, 7, Brumair. 1808 ve 1810 kanunlarından hemen sonra yeni talimatlar vardır. 20 Ekim 1811, 8 Aralık 1812 veyahut 1816 yılındaki uzun talimat. Mümkün olduğunca çok mahkumu meşgul etmenin çok bir önemi vardır. Meşguliyetleri olanlar ile aylak kalmak isteyenler arasındaki kader farkını göstererek onlarda çalışma isteği uyandırmak gerekir. Birinciler, ikincilerden daha iyi beslenecekler, daha iyi yataklarda yatacaklardır. Melun ve Clairvaux çok erkenden büyük atölyeler halinde örgütlenmişlerdir. Çalışma, kapalı tutma rejimi içinde ne bir ek ceza ne de bir ıslah unsurudur. İster zorunlu çalışma, ister ağır hapis cezası veya hapsetme söz konusu olsun, çalışma bizzat kanun koyucu tarafından mutlaka eşlik etmesi gereken bir unsur olarak kabul edilmiştir. Fakat bu, 18. yüzyıl ıslahatçılarının onu halk için bir örnek veya toplum için yararlı bir telafi haline getirmek isterken, sözünü ettikleri zorunluluktan farklıdır. Hapishane rejimi içinde çalışma ile cezanın bağlantısı başka bir tiptendir. Restorasyon veya Temmuz monarşisi döneminde meydana gelen çok sayıda polemik, cezayı çalıştırmaya yüklenen işlevi aydınlatmaktadır. Önce ücret konusunda tartışma. Fransa'da tutuklular çalıştırıldıklarında ücret ödenmekteydi. Sorun, eğer hapishanedeki çalışma bir ücretle ödüllendiriliyorsa bunun nedeni çalışmanın cezanın bir parçası olmaması ve tutuklunun bunu reddedebilmesidir. Üstelik kazanç suçlunun ıslah olmasının değil, işçinin becerisinin ödülüdür. En kötü uyruklar hemen hemen her yerde en becerikli işçilerdir. Bunlar en yüksek ücretleri almakta, buna bağlı olarak en huysuzları ve pişmanlık getirmeye en az yatkın olanlarıdır. J.J. Marcuse, Vasselot, Cilt 3, sayfa 171. Hiçbir zaman tamamen bitmeyen tartışma 1840-45'li yıllara doğru yeniden ve çok harlı bir şekilde canlanmıştır. Ekonomik bunalım dönemi, işçi çalkantıları dönemi aynı zamanda işçi ve suçlu muhalefetinin blurlaştığı dönem. Bakınız aşağıda bölüm 2. Hapishane atölyelerine karşı grevler vardır. Şamontlu bir eldivenci Clairvaux'da bir atölye kurma izni alınca işçiler itiraz etmişler, işlerinin aşağılandığını ilan etmişler, manufaktürü işgal ederek patronu tasarısından vazgeçmeye zorlamışlardır. Bakınız J.P. Ague, Les Grèves sous la Monarchie de Juliette, 1954, sayfa 30-31. Aynı zamanda da işçi gazetelerinde büyük bir basın kampanyasına girişilmiştir. Hükümetin özgür ücretleri düşürmek için cezai çalıştırmayı teşvik ettiği teması üzerinde bu hapishane atölyelerinin emek güçleri ellerinden alınan fahişeliği itilen kadınlar için daha da duyarlı oldukları, böylece serbestken bir işi olanlarla rekabet edemeyen bu aynı kadınların hapse düştüklerinde onlarla rekabet ettikleri teması üzerinde. İbit 6. yıl No 2 Kasım 1845. Tutuklulara en güvenli işlerin tahsis edildiği hırsızlar, şapkacılık ve abonoz işlerini sıcacık ve korunaklı yerlerde yapmaktadır. Oysa işsiz kalan özgür şapkacı, insan mezbahasında günde 2 frank karşılığında üstü 5 imal etmek zorunda kalmaktadır. teması üzerinde insancıl akımların tutukluların çalışma koşullarına daha büyük titizlik gösterdikleri ama özgür işçilerin durumunu ihmal ettikleri teması üzerinde. Eğer mahkumlar civa üzerinde çalışsalardı, bilimin işçileri bu maddenin tehlikeli salgılarından korumak için bir çare bulmakta olacağından çok daha aceleyle bu işe sarılacak olacağından eminiz. Yaldız yapan işçilerden söz eden şöyle yarım bir ağızla şu zavallı mahkumlar diyecektir. Ne yaparsınız? İlgi ve şefkat çekmek için öldürmek veya çalmak gerekir. Özellikle de hapishanenin bir atölye olmaya yönelmesiyle oraya hemencecik dilencilerin ve işsizlerin gönderilerek Fransa'nın eski genel hastanelerinin ve İngiltere'nin workhouse'larının yeniden oluşturulacağı teması üzerinde. İbit. Özellikle 1844 yasasının oylanmasından sonra birçok dilekçe ve mektup gönderilmiştir. Dilekçelerden biri katillerin, canilerin, hırsızların bugün birkaç bin işçiye ait olan bir iş alanına dahil edilmelerinin önerilmesini insanlık dışı bulan Paris Meclisi tarafından reddedilmiştir. Meclis, Barrabas'ı bize tercih etti. İbit, 4. yıl, No. 9. Haziran 1844 ve 5. Yıl No. 7. Nisan 1845. Ayrıca bakınız, aynı dönemde La Démocratie Pacifique. Bazı dizgici işçiler, Melun Merkez Hapishanesi'ne bir matbaa kurulduğunu öğrendiklerinde bakana bir mektup göndermişlerdir. Kanunun haklı olarak cezalandırdığı toplumdan dışlanmış kişilerle günlerini ailelerinin geçimi kadar vatandaşların zenginliği içinde özveri ve dürüstlükle feda eden yurttaşlar arasında tercih yapmak durumundasınız. La Terrier, 5. yıl, No. 6, Mart 1845. Öte yandan bu kampanyaların her birine hükümet ve yönetim tarafından verilen cevaplar çok sabit kalmışlardır. Cezai çalıştırma yol açacağı bir işsizlik nedeniyle eleştirilemez. Bu çalışma dar kapsamından, düşük getirisinden ötürü ekonominin üzerinde genel bir yansıma meydana getiremez. İşsel olarak bir üretim faaliyeti olarak değil de insani mekanikte sağladığı etkilerden ötürü yararlıdır. Bir düzen ve kural ilkesidir. Kendine özgü taleplerle her bir iktidarın biçimlerini tarafsız bir şekilde taşımaktadır. Bedenleri düzenli hareketlere uydurmakta, çalkantı ve aylaklığı dışlamakta, onun mantığı içinde yer aldıkları ölçüde mahkumlar tarafından daha fazla kabul edilen ve onların tavırları içine daha fazla yerleşen bir hiyerarşi ve gözetim altında tutmaya dayatmaktadır. Çalışma ile birlikte kural bir hapishaneye girmekte, orada zahmetsizce ve herhangi baskıcı bir şiddete yönelik bir araca başvurulmaksızın hüküm sürmektedir. Tutuklu meşgul edilerek ona düzen ve itaat alışkanlıkları verilmektedir. Tutuklu böylece tembel bireyken dikkatli ve faal hale gelmektedir. Kurumun düzenli hareketi ve zorunlu tutulduğu el işlerinde zamanla hayal gücünün sapmalarına karşı kesin bir deva bulmaktadır. A. Berenger, Report A. Al Akademike de Sciences Morales Haziran 1836. Cezai çalıştırma, şiddete eğilimli, çalkantılı düşünmeden hareket eden tutukluyu kendiliğinden rolünü tam bir düzen içinde oynayan bir parça haline getiren bir makine olarak kabul edilmelidir. Hapishane bir atölye değildir. Tutuklu işçilerin hem çarkları hem de ürünleri oldukları bir makine olmak zorundadır. Onları meşgul etmektedir ve bu sürekli olsa bile yalnızca onların zamanını doldurma amacını taşımaktadır. Beden hareket ettiğinde, zihin belirli bir konuyla uğraştığında tedirgin edici düşünceler uzaklaşmakta, sükunet ruhun içinde yeniden doğmaktadır. D'Anjou, The Prisons, 1821, sayfa 180. Sonuçta hapishanedeki çalıştırmanın ekonomik bir etkisi varsa, bu onun endüstriyel bir toplumun genel ölçülerine uyan mekanik hale getirilmiş bireyler üretmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışma, modern halklara Tanrı'nın lütfudur. Onlarda ahlakın yerini tutmakta, inançsızlıklardan doğan boşluğu doldurmakta ve her türlü iyiliğin ilkesi haline gelmektedir. Çalışma hapishanelerin dini olmak zorundadır. Bir makine topluma tamamen mekanik ıslahat araçları gerekmekteydi. La Fouché, De la Réforme des Prisons, 1838, sayfa 64, İngiltere'de treadmill ve pompa mahkumların disipline yönelik mekanizasyonunu sağlıyordu ama hiçbir üretken sonucu yoktu. Makine bireylerin ama aynı zamanda proleterlerin imal edilmesi, nitekim bütün servet olarak yalnızca kollarına sahip olunursa ancak emeğinin ürünü, bir mesleğin yapılması veya hırsızlık mesleği sayesinde başkalarının çalışmalarının ürünüyle yaşanabilir. Oysa eğer hapishane suçluları çalışmaya zorlamazsa, bizatihi kendi kurumunun içinde ve vergi kurumu aracılığıyla bazılarının diğerlerinin çalışmalarından geçmelerini yeniden ortaya çıkartmış olacaktır. Aylaklık sorunu toplumun içindekinin aynıdır. Tutuklular eğer kendi çalışmalarının ürünü olmazsa başkalarınınkinden geçineceklerdir. C.H. Lucas, sayfa 313-314. Mahkumun sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşıladığı çalışma, hırsızı itaatkar işçi haline yeniden nitelemektedir. Ve cezai çalıştırma yoluyla verilen ücretin yararı işte burada müdahale etmektedir. Tutukluya ücretin ahlaki biçimini varoluşunun koşulu olarak dayatmaktadır. Ücret, çalışma, aşkı ve alışkanlığı kazandırmaktadır. İbit, sayfa 243. Senin ile benim arasındaki farkı bilmeyen bu suçlulara mülkiyetin anlamını öğretmektedir. Alın teriyle kazanılan mülkiyetin kiini. Edanjou, sayfa 210-211. Ayrıca bakınız, Le Terrier, 6. yıl, No. 2, Kasım 1845. Dağınıklık içinde yaşamış olan bu kişilere aynı zamanda öngörünün, tasarrufun, geleceğe yönelik hesaplamanın ne olduğu öğretilmektedir. C.H. Lucas, Lodge, Cid, yevmiyenin üçte biri mahkumun çıkışı için bir kenara konulmaktaydı. Son olarak da yapılmış işe ilişkin bir ölçü sunarak tutuklunun hevesinin ve ıslah olmasındaki gelişmelerin niceliksel olarak yansımasına olanak vermektedir. E. Dupatius, Du System de la Imprisonment, Cellulaire, 1857, sayfa 30-31. Cezai çalışmanın ücreti bir üretim faaliyetini ödüllendirmemektedir. Bir motor gibi iş görmekte ve bireysel dönüşümleri belirlemektedir. Hukuki bir kurgudur. Çünkü bir emek gücünün özgürce temliki olmayıp, ıslah teknikleri içinde etkin olduğu varsayılan yapay bir şeydir. Cezai çalıştırmanın yararı bir kazanç değildir. Hatta yararlı bir becerinin kazandırılması bile değildir. Bunun yararı bir iktidar ilişkisinin boş bir ekonomik biçimin bireysel bir tabiyet ile onun bir üretim aygıtında uygulanmasının şemasının oluşturulmasıdır. Hapishane çalışmasının mükemmel imgesi. Clairvaux'daki kadınlar atölyesi, insani makinenin sessiz kesinliği burada manastır kurallarının katılığı ile birleşmektedir. Üst tarafı bir çarmıh olan bir kürsünün üzerinde bir rahibe oturmuştur. Onun önünde mahpus kadınlar iki sıra halinde kendilerine buyurulmuş olan işi yapmaktadır ve hemen hemen yalnızca tığ işi yapıldığından en katısından bir sessizlik sürekli olarak egemen olmaktadır. Bu salonlarda herkes kefaret ve ceza soluyormuşa benzemektedir. Adeta kendiliğinden bir şekilde bu eski binanın saygın adetlerinin dönemine atıfta bulunulmakta, dünyaya elveda demek üzere buraya kendiliklerinden kapanan gönüllü tövbekarlar hatırlanmaktadır. Fouché'nin şu metniyle yakınlık göstermektedir. Bir iplikhaneye giriniz, işçilerin konuşmalarını ve makinelerin ıslaklarını dinleyiniz. Bu mekanik hareketlerin düzenliliği ve öngörülebilirliği, bu kadar çok erkek, kadın ve çocuğun temasından kaynaklanan fikir ve adet karışıklığıyla kıyaslandığında dünyada bundan daha çarpıcı bir zıtlık olabilir mi? De la Réforme des Prisons, 1838, sayfa 20. 3. Fakat hapishane basit özgürlükten yoksun bırakmayı büyük bir ölçekte aşmaktadır. Cezanın çeşitlendirmesini sağlayan bir alet olmaya yönelmektedir. Yükümlü olduğu bir kararın uygulanması boyunca en azından onun ilkesini yeniden ele alma hakkına sahiptir. Hapishane kurumu bu hakkı parçasal bir biçimi hariç, şartlı tahliyeler, yarı serbestlikler, ıslahat merkezleri kurulması yoluyla, tabii ki 19. yüzyılda ve hatta 20. yüzyılda elde etmiş değildir. Fakat hapishane yönetimi yetkilileri tarafından iyi bir hapishane işleyişinin ve bizzat adaletin onu görevlendirdiği şu ıslah etme işlevinin etkinliğinin koşulu olarak çok erkenden talep edilmişlerdir. Ceza süresi için böyle olmuştur. Bu süre cezaların tam olarak niceliksel hale getirilmelerini, onları koşullara göre basamaklandırmayı ve yasal cezaya az çok anlaşılır biçimde bir ücret biçimi verilmesini olanaklı kılmaktadır. Ama eğer yargılama düzeyinde bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere saptanırsa hiçbir baskı yapma değeri kalmayacaktır. Cezanın uzunluğu yasa ihlalinin mübadele değerinin ölçüsü olmamalıdır. Tutuklunun mahkumiyeti süresince meydana gelen yararlı dönüşümüne uyarlanmalıdır. Bir ölçü zaman değil de amaca bağlı bir zaman olmalıdır. Ücret biçiminden çok işlemin biçimi olmalıdır. Hastanın tam iyileşip iyileşmediğine göre tedavisine son veren veya sürdüren hekim gibi, bu iki varsayımdan birincisinde olduğu gibi, kefaret mahkumun tam olarak ıslah haline sona ermelidir. Çünkü bu durumda onu hapis tutmak yararsız hale gelmiştir. Ve buradan hareketle İslah olan için insanlık dışı olduğu kadar devlet için de boşuna bir masraf haline gelmiştir. A. Bonville, Deliberations Preparatories, 1848, sayfa 6. Bonville, hazırlık özgürlüğü önlemlerinin yanı sıra ek cezalar veya suçlunun muhtemel kaşarlanmış derecesine göre yaklaşık olarak saptanmış olan cezai hükmün beklenen sonucu doğurmadığı ortaya çıkarsa fazladan hapis öngörmekteydi. Hazırlık özgürlüğü cezanın 1/4'ünün çekilmesinden sonra uygulanabiliyordu. Trade the Diverses Institutions Complementaries, sayfa 251 vd. Demek ki cezanın adil süresi yalnızca yapılan eylemi ve onun koşullarına değil, aynı zamanda somut şekliyle cezanın çekilişine bağlı olarak değişmelidir. Bunun anlamı, eğer ceza bireyselleştirmek zorundaysa, bunun eylemin hukuk öznesi, suçun sorumlu faili olan yasayı ihlal eden bireyden itibaren değil de, denetimli bir dönüştürme faaliyetinin nesnesi olan cezalandırılmış bireyden, hapishane aygıtı içine alınmış, onun tarafından değiştirilmiş veya ona tepki göstermiş olan tutuklu bireyden itibaren yapılmasının gerektiğidir. Yalnızca kötüyü ıslah etmek söz konusudur. Bu ıslahat bir kez gerçekleştirdikten sonra suçlu topluma geri dönmelidir. C.H. Lucas, Gazette de Tribunaux, 6 Nisan 1837 zikredilmiştir. 29. ayrımın sonu, sayfa 356.